Bağımsız Yorumlar Podcast dinledi.
Ah, tam esniyordum ki yakalandım. Videoya böyle bir esneyerek gireyim dedim şöyle.
Merhaba, nasılsınız? Bir pazar günü daha karşınızdayız. Bugün bir yayın açalım mı açmayalım diye düşündük. Kenan'a sordum, açalım mı açmayalım. Dedi ki Cüneyt Bey, herkes evde. Ne yapacaksınız? Herkes derken yani bir kısmımız evde en azından. Bir kısmımız işte kedisini gezdiriyor, kuşunu gezdiriyor, pide almaya çıktı. Markete gidiyor. Çeşitli bahanelerle dışarıda, ama büyük bir kısmımız evlere kapatılmış bir şekilde. Bugün acaba Sedat Peker video yayınlayacak mı yayınlamayacak mı diye bekleyip duruyoruz. Bekleşiyoruz. Yayınlamayacağını anladık. Tabii yayınlamayınca da bir sürü tevatür ortaya çıkıyor. Acaba anlaştı mı? Acaba yakalandı mı? Acaba kaçıyor mu diye. Bugün biraz bunları konuşacağız. Ama daha ilginç bir tartışma var. Bu tartışmayı Yeni Şafak gazetesinde yazılar da yazan Ali Say'dan başlattı. Faruk Bildirici cevap verdi. Ben topa girdim. Ali Say'dama cevap verdim. Ali Say'dam da mesaj attı. Ya acaba yanlış mı anlıyorsunuz? Ben mi yanlış anlatıyorum diye. Birazdan canlı yayına bağlanacak. Tartışma şu. Sedat Peker'in bütün bu açıklamaları ciddiye mi alınmalı, alınmamalı mı? Gazeteciler mi ciddiye almalı, almamalı mı? Siyasetçiler ciddiye almalı mı, almamalı mı? Tabii Ali Say'dam usta bir halkla ilişkilerci olduğu için dikkat çekmesi için de güzel bir başlık atmış. Başlık da şu: Sedat Peker'in bu açıklamaları cızırtı mıdır? Cızırtıyı yaymak gazetecilik değildir diye de bir şey yapmış. Birazdan canlı yayında konuğumuz olacak. Ve de acaba bizim yaptığımız bu haberler cızırtı mı değil mi? Neden böyle düşünüyor? Ben de kendisine soracağım. Sizin için de bir anket açtık. Yani Sedat Peker'in bu açıklamaları cızırtı mıdır diye soruyoruz. Şu anda hala bu anket açık YouTube sayfamızda. Siz de girip oy kullanabilirsiniz. 16 bin kişi oy kullanmış. Bir saat önce açtığımız ankette. %16'sı diyor ki evet, cızırtıdır diyor. %84'ü de hayır, önemlidir bu açıklamalar diyor. Önemli mi, cızırtı mı? Birazdan bu ilginç tartışma ekrana getireceğiz. Faruk Bildirici'ye de Kenan ulaştı, ama ulaştı derken not bıraktı ama o da dönmedi. Şimdi Sedat Peker açıklamalara devam ediyor. Biz de bir film gibi izliyoruz. Böyle bir şey Netflix'te olsa bu kadar da olmaz diyeceğimiz bir senaryo gibi açıklamalar yapıyor. Normal bir ülkede olsak, yani Türkiye'de değil de hani hukuku ya da işte her şeyin tıkır tıkır gittiği bir ülkede olsak, ya da işte medyanın daha farklı sermaye yapısının olduğu bir ülkede olsak, her açıklama bir skandal. Niye? Çünkü Sedat Peker yeraltı dünyasından geldiği için biliyor bazı şeyleri. En azından bildiğini kabul ediyoruz. Ve de yaptığı açıklamalar o kadar acayip açıklamalar ki, ya bu kadar da olmaz diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bir level daha atlatıyor, bir tane daha söylüyor. O açıklamalara bakacağız. Twitter'da daha yoğundu bu hafta, hiç video yayınlamadı. Daha doğrusu bir tane video yayınladı. O da Süleyman Özışık'la ilgili yayınlanan bir videoydu. İçinde Sedat Peker geçiyor. O meseleye de değineceğiz. Demirören ailesiyle ilgili. Bu hafta Demirören ailesi daha çok hedefindeydi. Onların aldığı krediler, o kredileri ödeyip ödemedikleri, doğal olarak medyasının durumu, belli ki Demirören medyasının sahibi olduğu işte CNN Türk'te, Kanal D'de, Hürriyet'te, Posta'da yapılan yorumlardan rahatsız, o rahatsızlığını da dile getirdi. Onu da konuşacağız. Orada da bir şey yok. Ama ilk olarak isterseniz acaba anlaşma yaptı mı diye sormuştuk. Bugünkü manşetimiz de bu. Kendisi bir cevap vermiş. Diyor ki 40 yaşından genç kardeşlerim, 40 yaşından büyükler misafir, güvenli bir ortam henüz oluşturamadım. Bu yüzden video yayınlayamayacağım. Ancak hemen bozulmayın. Aperatiften daha güçlü ara sıcaklar mutlaka yayınlayıp bunları deli edeceğim diye bir mesaj attı. Sonra da şimdi Sedat Peker de şununla tanıştı. Trollerle. Çok hayatın işte garip bir tecellisi. Düne kadar Taha Ün, biliyorsunuz şu anda Ahmet Davutoğlu'nun partisinde olan Sağlam İrade mahlazıyla yayın yapan Taha Ün bir numaralı trolldü. Troll başıydı AK Parti'de. Sonra işler bozuldu. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun yanında siyaset yapıyor. Taha Ün de Sedat Peker'in bir numaralı arkadaşı. Ve düşün, düne kadar trollerin bir numarasıyla arkadaş olan Sedat Peker'in başı şimdi anladığımız kadarıyla trollerle belada. Belada derken o da her tür trollü tadacaktır. O da şu anda o trollerle uğraşıyor. Ve de onlara cevap yetiştiriyor bu hafta bayağı bir. Diyor ki bazı insan müsveddesi, çifte dilimlenmiş kaşarlar benim için anlaşma yaptı diyorlar. Kim bu bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum somut olarak en azından. Şükürler olsun ki biz kahpe kursağında büyümedik. Bu sözleri söyleyenler cahilliğinden söylüyorsa sözüm yok, ancak kahpeliğine söylüyorlarsa Onlar kesin kahpe kursağında büyümüşlerdir. Yarın yayınlayacağımı söylediğim ana yemek öncesi ara sıcağımı gördüklerinde benim onlar gibi olmadığımı anlayacaklar. Yani bugün bir video yayınlayacağımı söylüyor. Ama anladığımız kadarıyla kendi o alıştığımız videolardan olmayacak. Ben bu yola çıktığımda aracı olarak beni arayanlara Merkez Bankası'nın anahtarını verseler de vazgeçmem demiştim. Özür dilerim. Benim eminim ki bunları söyleyen... Ya o kelimeyi kullanmayayım şimdi. 1 milyon dolar verseler bunlar onların şereflerini, namuslarını da satarlar. Ben size anlatılan Sedat Peker değilim. Sizin tanıdığınız Sedat Peker başkası. Ben başka bir adamım. Siz savcıların anlattığı hikayeye inanmayı tercih ettiniz. İlk defa hikayenin gerçeğini aslandan dinlemektesiniz. Beni kurban etmek istediler. Daha sonra söylediğim gibi kurban öküzden olur, koyundan olur, deveden olur. Aslandan kurban olmaz. Biz aslanız. Aslan diyor. Kenan geldin mi? Gel bakalım Kenan. Nasılsın? İyi misin? Geldin mi Kenan? Kenan da şu anda bir konuyla ilgili bir bilgi sordum da onu araştırıyor. Çünkü Sedat Peker'in biz yaptığı açıklamaları sadece Sedat Peker şunu dedi, bunu dedi diye yetiştirmiyoruz. Biraz da derinliğine bakıyoruz. Merhaba Kenan, nasılsın?
İyilik, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Nasıl İstanbul? Sokaklar dolu mu?
Yok Cüret Bey.
Dolu herkes değil, evinde
ama,
yani.
Ama dün gece şöyle bir şey oldu. Onda normalde sokağa çıkma yasağı var ya.
Evet.
Yani saat 11'e doğru İstanbul'da inanılmaz bir trafik vardı. 11'e evet. Doğru.
Neyse aşı çok hızlı gidiyor. Dün bir günde 500 bin aşı mı vurmuşuz? Dün senin kocanın dün, öyle bir tweetini gördüm. Sevindim yani. Umarım daha da artar.
33 milyonu geçti şu anda rakam. Aşı vurulan rakam. Giderek bugün de 40 yaşa kadar düştü. Farklı sektörlerden de isimler, farklı sektörler, dallar aşılanmaya evet. Devam ediyor. Böyle bir süreç var.
Şimdi Sedat Peker'in daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki iki CHP'li milletvekiliyle görüştüm demişti, değil mi? Görüştü mü? Ne demişti tam olarak, hatırlıyor musun sen?
Evet evet, aynen öyle Cüneyt Bey. Şimdi şöyle, orada ben tam bir tweetini bulayım size de. İlkinde CHP'li milletvekilleriyle görüştüğünü söylemişti. İkincisinde de bu da bir şey mi? Silivri cezaevinde yatarken cezaevi tevkif evleri genel
müdürü... Bir saniye Kenan. Bu şimdi neden buraya böyle bir tweet attı ona gelelim. İki tane CHP'li milletvekiliyle görüştüğünü söylemişti. Ve bunun üzerine de anladığımız kadarıyla ak troller Sedat Peker'e bak işte sen CHP'lilerle görüşüyorsun bilmem ne diye sıkıştırmış anladığımız kadarıyla. Değil mi?
Evet aynen öyle. Beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yaptılar dediler. Biliyorsunuz CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Veli Ağbaba cezaevleriyle uzun dönemdir ilgileniyorlar. Sadece hani Sedat Peker dönemi değil, Ergenekon süreçlerinde de bizzat oradaki yaşananlarla ilgili kamuoyu gündemi yaratmışlardı. Bir, onunla ilgili bir tweet attı. İkinci olarak tweetini söyleyeyim isterseniz. Bu da bir şey mi? Yani sadece beni CHP milletvekili ziyaret etmedi. Aynı zamanda Silivri'de yatarken Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu Cumhuriyet tarihinde olmamış bir şeydir. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Tayyip Ağabey yollamıştı. Bundan bu daha iyi bir gündem olacak bir şey diye söylemişti. Kamera evet. Kayıtları söylüyor her zamanki gibi. Görülebilir diyor. Sayın Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü ile bir de parantez içi şey demiş. Çok önemli bir adam. Koğuşunda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları müdürleri de dışarıda bekliyormuş Sedat Peker'in iddiasına göre. Sonra şey demiş, ne kadar enteresan değil mi?
Hayır, ne kadar enteresan, çok enteresan aslında. Yani bu dediği olay, hani Escobar böyle bir şey yapmıştı, hatırlar mısınız? Böyle dizide Netflix'ten bildiğimiz kadarıyla söylüyoruz ama Escobar'ın hayatında Escobar bir noktada artık yakalanıyor, teşhir ediliyor. Yani Güney Amerika'daki en büyük şey kartel ve kendisine bir cezaevi yaptırıyordu adam. Ve de biz şaşırıyorduk. Vay be, adam kendisine cezaevi yaptırdı falan. Şimdi cezaevi tevkif ev şey bu yani Sedat Peker'in dediği şey çok çok önemli bir şey. Yani hani o da ne kadar önemli olduğunun aslında farkında. Yani onu bilerek söylüyor. Çünkü cezaevinde yaparken tevkif evleri genel müdürünün bir mahkumu gidip hücresinde Silivri'de ziyaret etmesi normal bir şey değil. Şimdi kimmiş o dönem peki? Baktın mı? Araştırabildik mi onu?
Evet. Evet.
Tevkifleri genel müdürü.
Evet, araştırdık. Orada Sedat Peker'in cezaevinde olduğu dönemle ilgili 3 tane farklı müdür görev yapıyor. Birincisi 2003 ve 2008 yılları arasında Kenan İpek görev yapıyor. Kenan İpek kimdir? Bir dönem Cezaevi Tevkifleri Genel Müdürlüğü yapmıştı. Daha sonra Adalet Bakanlığı'nın müsteşarlığını yapmıştı. Sonrasında da Mart 2015 ile Kasım 2015 arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olmuştu kendisi. Adalet Bakanı müsteşarı olduğu dönemde de HSYK üyeliği de vardı biliyorsunuz. HSYK üyeliğinde seçilmeyen iki kişi var. Biri Adalet Bakanı, biri de Adalet Bakanı'nın müsteşarı. Daha sonrasında Adalet Bakanı'ndan sonrasında da kendisi Yargıtay üyeliğine seçiliyor Kenan İpek. Birinci isim bu. 2003 ve 2008 yılları arasında. 2008-2011 yıllarında arasındaki diğer isim de Nizamettin Kalaman. O da 2008-2011 yılları arasında Ceza ve Tevkif Heyetleri Genel Müdürlüğü yapıyor. Sonrasında da kendisi Danıştay üyeliğine seçiliyor Nizamettin Bey, Nizamettin Kalaman. Sonrasında 2011'den 2013'e kadarki iki farklı isim görev yapıyor. O isimler FETÖ'den ihraç edildiği için onların adlarını bulamadım ben. Bir tane sadece Ceza ve Tevkif Heyetleri Genel Müdürü var. Kendisi Genel Müdür Yardımcısı Ali Yıldız diye. Sadece onunla ilgili bir haber var. Bu diğer iki isimle ilgili henüz bir haber yok. Ama o süreçle ilgili toplamda 4 adet Ceza ve Tevkif Heyetleri Genel Müdürü görev yapıyor. 2003'ten 2014 sürecine kadar.
Evet. Şimdi çok önemli bir şey söylüyor aslında burada. Şimdi Sedat Peker'in şöyle bir üslubu var. Tayyip abi diyor ama aslında Tayyip abisini çok zor durumda bırakacak şeyler söylüyor. Yani o Tayyip abi hani şimdi böyle bir şey olduysa, gerçekse neden diye sormak gerekiyor. Şimdi Sedat Peker'in de ilginç bir cezaevi hayatı var. Ben şöyle bir hatırlıyorum mesela, bir Bayrampaşa'ya girmiş herhalde. Sonra Silivri'ye giriyor ve de genelde işte burası Silivri'deki koğuşu. Bir dönem haber yapmış Hürriyet gazetesi işte hem Bayrampaşa'da lüks yaşadı falan diye. Burası da işte bakın şöyle bir mesela, burası Bayrampaşa herhalde. Toplam 10 yıl cezaevinde kalmış Sedat Peker. Burası bir cezaevi hücresi, yani koğuşu anladığım kadarıyla. Bu fotoğraf yayınlandı, bu değil, bir öncekine gelir misin rica etsem? Bu fotoğraf yayınlandığında bayağı gündem olmuştu. İşte kokoreç makinesi aldırdı falan diye haberler yapılmıştı. Lüks yaşamı diye. Tabii normalde böyle bir koğuş yapmak herhalde kolay değildir yani böyle bir şey. Silivri'de böyle bir şey olmuyor ama Silivri'de de işte geçen gün Barış Pehlivan söyledi herhalde. Bütün ya da Hanefi Avcı mı söyledi Silivri'de kalan onunla aynı dönem. Bütün hücrelere gönderiyormuş, koğuşlara tablolar gönderiyormuş. Diğer şeydeki görüntüye geçelim. Burası Silivri'deki koğuşu anladığım kadarıyla, eğer iddia doğruysa, kendi iddiası, bu koğuşta gerçekleşiyor görüşme. 10 yıl cezaevinde kalmış değil mi? Tam olarak onu çıkartabildin
evet,
mi?
Evet, tam 10 yıl Cüneyt Bey. Kelebek operasyonu kapsamında Sedat Peker cezaevine gönderiliyor. Daha sonra süreç Ergenekon'a evriliyor ve Ergenekon'da da yattığı süre göz önünde bulundurularak 2014 yılında tahliye ediliyor. Buraya kadar bir Sedat Peker'in
cezaevinde. Evet, aslında 1997 yılında Rize'de Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada beraat ediyor. Sonra Romanya'ya kaçıyor. Sonra kendi isteğiyle geliyor ve 98'de teslim oluyor. İstanbul 4 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi, o zamanlar DGM var, suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Orada 8 ay 29 gün tutuklu kalıyor. Sonra çıkıyor. Ondan sonra mesela başka bir Bayrampaşa'da kaldığı bir dönem var. 5 yıldızlı oteli diye şey yapmışlar. O dönem tabii şunu demişler. Demişler ki 9 müzik seti, 4 çamaşır makinesi, 4 bulaşık makinesi, 6 buzdolabı, 4 televizyonu var diye haber yapmışlar Hürriyet gazetesinde. Koğuş duvarlarına asılmak üzere tablolar, yaylı yatak, masa, sehpa, taburo setleri falan böyle şeyler alındığını söylüyorlarmış. İşte o dönem tabii lüks olarak da demişler ki yemeklerine özen gösteren Peker'in menüsünde Roquefort peyniri de eksik olmadı diye haber yapmışlar. Allah'ım ya. Demek ki o dönem bayağı konuşulmuş. Sonrasında da Kelebek Operasyonu'nda cezaevine giriyor. Çeşitli suçlardan 21 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, hürriyetten yoksun bırakmak, evrakta sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alıyor. Sonra da bu suçtan girerken bir de üzerine Ergenekon'dan 10 yılda oradan geliyor. Sonrasında tutukluluk süreleri 10 yıldan 5 yıla indirilince özel yetkili mahkemelerin kapatılmasıyla beraber o da çıkıyor. Ve de o dönemde toplam toplam bugüne kadar 10 yıl cezaevinde yapmış. Şimdi Sedat Peker'in bu konuşmalarını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ve bu konuyla ilgili de ilginç bir köşe yazısı yayınlandı. Bu köşe yazısından sonra da bayağı bir konuşma oldu. O köşe yazısını yayınlayan Yeni Şafak gazetesinde yazılar yazan Ali Saydam'dı. 29 Mayıs Cumartesi günü cızırtıyı yaymak gazetecilik değildir başlığıyla bir yazı yazmıştı. Ve de şu anda Ali Saydam hazır. Ali Bey merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Cüneyt Bey, iyiyim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Siz bu yazıyı da ne anlatıyordunuz? Ben bizzat size sorayım. Şunu dedi, bunu dediden öteye. Bu yazıyı neden yazdınız acaba?
Çok teşekkür ederim. Bir kere bu hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Genelde Türkiye'de çünkü tek yanlı infaz konusunda gayet iyi medya. O nedenle böyle bir insanın kendi ifade etmesine ne olanak sağladığınız için teşekkür edeyim bir kere. Şimdi yazının özünde şunu ifade ediyorduk. İçinde de bu gayet net ifade ediliyor. Ortaya atılan iddiaların araştırılması son derece gereklidir ve doğrudur. Ama bu iddialardan ve bu kaynaktan yola çıkarak bir siyasi iletişim kurmak ve bunun üzerine inşa etmek doğru değildir tezini savundum. Neden? Hemen arz edeyim. Çünkü bunun sonucu ortada. Siz de yurt dışını takip ediyorsunuz. Narco state veyahut da mafya state gibi laflar hemen üretildi yurt dışında. Narko devleti olduğu Türkiye'nin. Bir uyuşturucu devleti olduğu ve de bir mafya devleti olduğu gibi iddialar ortaya atıldı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Sedat Peker iddialarının sadece bir kriminolojik vaka olarak araştırılması, incelenmesi ve sonuçlarının devlet içinde, dışında, siyasette, dışarıda neredeyse bulunup gerekli yasal işlemlerin yapılması doğrultusunda yayın değil. Aynı zamanda buradan yola çıkarak Türkiye Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şekilde hakikaten dünyanın gözünde küçük düşürmek ve yaralamak için de alet olarak kullanıldı. Benim karşı çıktığım buydu. Yani burada bir tek beni üzen ikinci olay, siz beni çok yakın tanıyorsunuz. Meslekte 40 yılımı idrak ettim. Gazetecilikten geliyorum. Ve de 3 tane büyük yayın evinin genel müdürlüğünü yaptım. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde ders verdim 10 yıldan fazla. Şu anda hala üniversitede ders veriyorum. Yani gazetecilikten bir haber olduğum gibi bir algının yaratıldığı bir eleştiriyi hak etmediğimi düşünüyorum. Bu nedenle de bir...
Ali Bey, peki yani dediklerinizi anlıyorum ama sonuçta Sedat Peker'in dediği de çok ciddi iddialar. Eğer bir ülkede bunlar yaşanıyorsa bunları hani acaba bize ne derler diye görmezden mi geleceğiz yani? Abi, tam tersi bunun üzerine gitmemiz gerekmiyor mu?
Zinhar, şöyle yazının içinde şöyle diyor zaten. Muhtever olmayan birinin iddia ve iftiralarını hukuken araştırmak ve gereğini yapmak zorunluluktur diye yazmış.
Yani ama kimse işte bunu araştırmıyor. Hiçbir dava açılmıyor. Hiçbir araştırma yapılmıyor. Tıpkı Susurluk dönemini hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız. Yani bunlar gazeteciler gündeme getirmezse bunlar böyle bir havada kalıyor. Ya da duymaza geliyorlar. Yani mesela bir gazeteci diyor ki ben diyor bir tane siyasetçiye adını veriyor. Sayın Külünk'ün arabasına paralar koydum diyor. Hayır bile demiyor hiç kimse. Bir gazeteci diyor aracılık yapıyor diyor. İşte şu kadar para aldı diyor. Hayır ben yapmıyorum demiyor. Ya böyle bir ortamda ne yapmak gerekiyor sizce?
Bu tespitinize %100 katılıyorum. Gazetecilerin tabii ki araştırmak. Ben bunu da yazın içinde var zaten. Tabii ki araştırmak lazım. Tabii ki hukuken de araştırmak lazım. Gazetecilik görevinde yapılması lazım. Hiç itirazım yok. Benim itirazım buradan bir siyasi söylem aracı çıkartıp o mesafe meselesidir Cüneyt Bey. Bu çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanın mesafe kültürü ve mesafe bilgisi. Yani bakın bugün Türkiye'de bazı siyasi partilerin PKK ile aralarına mesafe koyup koymadıkları tartışılıyor. Siz bir gazeteci olarak mutlaka iddiaların peşine koşmalısınız, araştırmalısınız. Hükümet de araştırmalı, koşmalı ama bunu belli bir mesafe koyarak yapmak lazım. Geldiğini ifade etmeye çalıştım. Yani burada sanki bir haber kaynağıymış gibi, bir bağımsız haber kaynağıymış gibi Sedat Peker'in söylemlerine yaslanmaktan ziyade oraya bir eleştirel bakış getirip bunun içeriğini araştırmak gerektiğini ifade ettim. Tahrifata üzüldüm bir. İkincisi de bu benim bu yazıyı eleştiren bazı görüşlerde bazı arkadaşların bir arkadaşımızın.
Faruk Bildirici'den bahsediyorsunuz. Ona
yani,
gelmedi aslında.
Bilmediğim tespitleri, beni tanımadığını düşünüyorum. Özgeçmişimi bilmediğini düşünüyorum. Benim hak etmediğim vicdanen mutazarrur oldum, rahatsız oldum tespitlerinden dolayı bir tek böyle üzüntümü dile getirdim, ama onun dışında tabii ki bir sürü şeye katılıyorum. Mutlaka araştırılmalı, mutlaka üzerine gidilmeli. Dünyada da gazeteciler çok ciddi konuları araştırıyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Bunun ortaya çıkarılması nedir? Abi, çok önemli bir alan o. Tabii ki gazeteciler bunu yapacaklar, ama buradan benim iddiam bir tek şuydu. Buradan bir siyasi söylem odağı haline getirip mesafe koymazsanız, bu haber merkezi gibi oturtursanız, muhtemel bir haber merkezi gibi oturtursanız, o zaman Türkiye bir mafya devletidir tespitinin oluşmasının sorumluluğunu da taşırsınız diye düşünüyorum açıkçası Cüneyt Bey.
Hükümet hiçbir şey yapmıyor. AK Parti hiç sesini çıkartmıyor. Muhatabı olan gazeteciler konuşmuyor. Mesela Kutlu Adalı cinayetini anlattı. Gerçekten bir soruşturma başladı. Soruşturma nereye gider bilmiyoruz. Ama bir hakimle ilgili mesela çok ciddi iddialar ortaya attı. HSYK hiçbir şey yapmıyor. Olumlu ya da olumsuz hiçbir şey yapmıyor. En aktif şey yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gördüğüm kadarıyla. Yani böyle bir ortamda sadece gazeteciler değil, muhalefetin görevi de bunun doğrularını alıp gündeme getirmek olmamalı mı?
Efendim, o zat kendisi de diyor ya, muhalefet diyor bu işe el atmalı diyor. Muhalefete mesaj veriyor, diyor ki muhalefet bunu alsın yönetsin diyor. Muhalefet de bunu yapıyor. Muhalefet bunu yaparken bir tek tekrar söylüyorum, ifade çok nazik bir alandır o, çok ince bir konu. Araya mesafe koyması gerektiğini vurguluyorum ben, bir tek o. Burada tabii ki dediğiniz gibi hükümetin ve de bir sürü soruşturma açıldı, savcılığa başvuruldu bildiğim kadarıyla. Fakat her iddiasının da peşinden gidilmeli ve her iddiası ciddiye alınarak bir siyasi soruşturma aracı haline getirilmeli diye de düşünmüyorum açıkçası. Yani dediğiniz doğru. Tabii ki bazı iddiaların peşine gidilmeli ve savcılık görevini yapmalı, ki yapıyor pek çok konuda. Bazılarının da hakikaten ciddiye alınır tarafı yok. Yani kendisi zaten eğleneceğiz diyor yani. Çok eğleneceğiz diyor.
Ben sizin bu başlığınızı anket yaptım. Son olarak onu şey yapayım. Sedat Peker'in açıklamaları cızırtı mıdır diye sorduk ankette. 21 bin kişi oy kullanmış şu ana kadar. Evet, cızırtıdır diyenler %16'da kalmışlar. Diğerleri %84 gözüküyor. Bir iletişimci olarak son olarak bu anket hakkında ne düşünüyorsunuz, onu sorayım.
Şöyle söyleyeyim, çoğunluğun fikriyatıyla hareket etseydi Atatürk Anadolu devrimini yapamazdı ve Cumhuriyeti kuramazdı, öyle söyleyeyim. Yani çoğunluğun fikriyatı her zaman doğru olsaydı, demin de ifade ettiğim gibi Atatürk'ün Samsun'dan geri dönmesi gerekirdi.
Peki. Ali Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
İyi günler.
Ben Ali Bey'in bir şeyine katılıyorum. Özellikle hani ilk günden beri dedim ki ya, Sedat Peker'in her dediği doğru mu bilmiyorum dedim. Bana tepki gösterdiler. Aa, işte bu bilmiyorum diyor. Ya kardeşim, bilmiyorum. Sedat Peker bir şey diyor. Benim görevim de araştırmak. İşte Kenan, bak bu nedir diyorum. O nedir diyorum. Muhataplarını çıkartıyorum. Bu da ağır geliyor mesela barlara. Sen niye muhataplarını soruyorsun diyor. Abi, kime sorayım? Şimdi Sedat Peker diye bir adam var. Dubai'den bir şey yazıyor. Diyor ki işte bu adam diyor uyuşturucu kaçırıyor diyor. O adam da bizim yayına bağlanıyor. Ben de soruyorum, beyefendi siz uyuşturucu mu kaçırıyorsunuz? Hayır diyor. Bana diyorlar ki sen niye şey yapmadın? Ne yapayım abi? Yani bilmiyorum ki ya. Elimde bir delil olsa diyeceğim ki bakın beyefendi, şurada şu davanızda şu çıkmış, buradan bilmem ne diyorsunuz. Ya anlatabiliyor muyum? O kadar zor bir durumdayız ki bir yandan da. Ama Sedat Peker'in ilk günden beri dediğim de şuydu. Dediklerinde doğru bir şey var mı? Var. O yüzden biz gazetecilerin görevi bunu araştırmak. Şunu ben de eleştirdim Ali Bey gibi. Ya Sedat Peker akıl veriyor. Gitsin muhalefet bunu yapsın. Gitsin gazeteciler bunu yapsın. Abi Allah aşkına, düştüm mapus damlarına, akıl veren çok olur. Ne diyeyim, nasıl da olsa buradan köye yol olur yani. Hani o, bu söz, bu şarkıyı da en iyi herhalde ben değil Sedat Peker bilir. Biz gazetecileri de biz işimizi yapalım. Yapan yapıyor zaten. Yapmayan zaten yapmıyor. Yapmayan baksana duymazdan geliyor. Söylemiyor, bilmem ne yapmıyor. Yani biz gazeteciler, eğer şimdi Ali Bey diyor ya, eğer çoğunluğa baksaydık şey olmazdı, hani Atatürk gitmezdi. Yani o zaman biz çoğunluğa baksaydık Susurluk da patlamazdı yani. Susurluk skandalı nasıl ortaya çıktı? bir gazetecilerin çabasıyla, uğraşıyla çıktı. Şu anda da bakmayın ana akım medyada çıt çıkmıyor. Yani ya da hep aynı ses çıkıyor. Aynı şey tonda ya. Yani bütün bunları itibarsızlaştırma, etkisizleştirme, Sedat Peker'in her dediği yalan. Sedat Peker zaten bilmem ne üzerinden bir söylem var. Ama biz gazetecilerde en azından birkaç gazeteci şu anda elimizden geldiği kadarıyla bunlar doğru mudur, yalan mıdır diye anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir de size dedim yani Türkiye'deki suç dünyasında herkes herkesi tanıyor. Sedat Peker'in öyle bir şeyi vardı ya, hani biz bir aileyiz. Hepimiz suçluyuz diyordu. Ve de bakıyorsun herkes her şeyden haberdar abi. Yani Sedat Peker mesela yine bir açıklama yapıyor. Dur bak tam olarak ne diyor? Tosun'la ilgili açıklama yaptı. Şimdi diyor ki Tosun'la ilgili açıklamasında. Tosun diyor Belarus'ta diyor. Ve de Belarus'ta 40 yaşından küçük kardeşlerim. Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil. Belarus'ta. Belarus'tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye'ye getiren yüce devletimiz bu şahsı acaba neden getirmiyor? Diyor ve de diyor ki Belarus'ta bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus'a gidip onu ziyaret eden kişiler aracı olan kişilerdir bellidir. Şimdi böyle bir şey söylüyor ama havada kalıyor yani. Bu dediğinin ne bir kanıtı var? Ben girdim baktım bulamadım. Acaba bir şey var mı? Nereden bulabiliriz? Böyle de, şeylerde de havada yani bir şey bulamıyoruz. Nereden bulalım, ne yapalım bilmiyorum ama bu da ilginç bir iddia. Yani Tosuncuğ'un şeyde değil Belarus'ta olduğu iddiasını da ilk kez duymuş olduk. Belarus'ta Türkiye'nin arası çok iyi biliyorsunuz. Yani en son Belarus bir muhalifin uçağını indiriyordu. İndirdi daha doğrusu, adamı yakaladı 26 yaşında. İtirafçı yaptı. O dönem mesela NATO'dan bir şey gelecek, uyarı gelecek Belarus hükümetine. Türkiye bunu engelledi, vetoladı diye bir haber çıktı geçtiğimiz günlerde. Belarus'ta olabilir mi? Bilmiyorum. Yani gerçekten Sedat Peker'in dediğinin çoğu doğru çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama hepsi doğru mu? Mesela TODEX'le de ilgili şey yapıyor. Yine Süleyman Soylu'ya hakaret ediyor. Ve diyor ki Fatih Özer'e bir günde Interpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçmış hikayesini millete yutturdum diyor. Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Arnavutluk'ta kuş uçsa benim elimden şey olur diyor. Ve de 2 milyar dolar kaçarmış. İşte diyor ki birileri işe girdi, araya girdi ve de onlardan pay alıyor diyor. Yani Sedat Peker'in çizdiği tabloda şöyle bir tablo var. Şöyle bir Türkiye var. Türkiye'de birileri mafya birilerine çöküyor. Sedat Peker'in iddiasına göre siyasetçiler de mafyaya çöküyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani olamaz. En azından olmamalı. Yani bu kadar olur mu? Ben bazen ya bu kadar olur mu diyorum yani, duyuyorum. Kenan gel bakalım. Şimdi en çok şey var. Cüneyt sen her şeyi anlatıyorsun. CNN Türk'te 21 yıldır program yapıyorsunuz. Evet. İşte o yüzden de CNN Türk'ün sahibi kim? Demirören grubu. Demirören grubu ile ilgili sözlere yer vermiyorsun. Ne diyeyim? Verdik diyorum. Hayır vermiyorsun diyor. Ya verdik diyorum. Yok vermiyorsun diyor. Demirören grubuyla da ilgili bayağı ciddi iddialarda bulunuyor. Nedir? O iddiaları da tek tek anlatıyor. Neler söylüyor Demirören grubuyla ilgili Kenan?
Demirören grubuyla ilgili iddialar şu şekilde. OYAK'a Total'in fahiş fiyatta satıldığından bahsediyor Sedat Peker. İlk iddiası bu. Milangaz'ın Demirören'e geçme meselesinde yapıldığını iddia ettiği şeylerden bahsediyor. İşte bir dükkan olduğunu, o dükkanı Milangaz'ın ilk sahibinin dükkanı olduğunu, orada farklı yöntemler kullanarak o dükkanın ele geçirildiğini söylüyor. Sonrasında şunları söylüyor. İşte Demirören Medya'da kendisiyle ilgili birçok farklı haberin çıktığını ve oradakilerin gazetecilikle alakası olmadığını. Ben Sedat Peker'in tam şeylerini kullanmıyorum.
O yüzden çünkü ya ben de kullanmıyorum.
Hakaret edici.
Süleyman Soylu ile ilgili hakaretlerini de kullan. Kimseyle hakaretlerini kullanmıyor. Ya isim verdiği şeylerde kullanmıyoruz. Prensip olarak bu yayınlarda şey yapmıyoruz. Benim anladığım kadarıyla şimdi Sedat Peker ilk olarak çıktı Ziraat Bankası'nda dedi Demirören grubu borcunu ödemiyor dedi.
750
i̇şte
milyon.
Hatta dedi faizi bile ödemiyor dedi. 750 milyon doları neden verdi dedi. Sonrasında gazeteciler araştırmaya başladı. Sanırım Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber çıktı. Ve de yine Sedat Peker'in dediklerinin bir kısmının doğru, bir kısmının ise tam olarak doğru olmadığı ortaya çıktı bu süreçte. Çünkü ilk dediğinde dedi ki ya siz dedi şey yaptınız dedi, Demirören grubu için. Demirören grubu bir tane Kemer Country'deki golf kulübünü aldı ve oraya yüksek katlı binalar yapacaktı. Onun için teminat gösterdiler ama o olmadı dedi. Şimdi burada bakıyoruz ki bu süreçte doğru çıktı bu. Gerçekten de Demirören grubu Doğan grubunu satın alırken teminatlar göstermişler Ziraat Bankası'na. Şimdi orada bir yandan da biz bu meseleyi farklı açılardan öğrenmeye başladık. Neyi öğrendik? Banka yöneticileri bir yerde kredi verdikleri zaman 20 yıl boyunca o kredi geri döndü mü dönmedi mi diye sorumluluk sahibiymişler. Ben bunu bilmiyordum. Yani ekonomistler biliyordur belki ama. Ve de bu şeyde Sedat Peker'in bu söylediklerinde şunu gördük. Böyle bir şeyi vermişler. Hatta böyle bir kanun da çıkmış. Yani bir şey de çıkmış. Hani böyle bir ne diyeyim, imar affı mı diyeyim, imar düzenlemesi de çıkmış. Fakat sonrasında Kemer Country'dekiler dava açmışlar ve de bu hak şeyden el alınmış Demirören grubundan.
İmar planı iptal edilmiş.
İmar planı iptal edilmiş ve de anlıyoruz ki Ziraat Bankası teminat olarak gösterilen bu arazilere el koymuş. Almış yani şey olarak. Doğru mu burası?
Evet. Aynen o şekilde dediğiniz gibi. Alacağı karşılık.
Alacağı karşılık almış. Tabii alacağı şimdi orada imarlıyken 10 kat eden arazi tabii ki 10'da 1'e ediyor. O yüzden de tam olarak bir karşılığı olmuyor. Sonrasında tabii özellikle anladığım kadarıyla Sedat Peker CNN Türk'te ya da farklı yerlerdeki yayınlardan dolayı rahatsız. Demirören ailesinden rahatsız hedef alıyor ve de işte servetlerinin nasıl oluştuğu, sanırım bir yalı yanmış, ne zaman yanmış bilmiyorum ama o yalı yangınıyla ilgili çeşitli iddiaları var. İşte orada resimler vardı, onu sigortadan aldınız, bittiniz, sonra onları geri verdiniz, yani hepsini biliyorum diyor. Ve de sonrasında da Demirören medyadaki çakma gazetecilerini ve çakma tartışmacılarını da aynı akıbet bekliyor. Hepiniz göreceksiniz, hepinizi deli edeceğim diye de bitiriyor. Ve arada da diyor ki ya bak Doğuş grubu diyor uçağını satıyor, şeyini satıyor. Sen niye ödemiyorsun diyor. Seni bitireceğim diye şu anda Demirören grubunu tam böyle hedefini almış durumda. Başka şu istersen hakim meselesi vardı. O da çok konuşuluyor. O konuyla da ilgili daha önce Esat Oklu'nun daha önceki şeylerde Paramount Otel'de bedava kaldığını iddia etmişti. Lüks arabaya bindiğini iddia etmişti. Ve de Esat Toklu da daha sonra bir açıklama yapmıştı, bir belge göstermişti. Fatura göstermemişti ama 35 bin liralık bir havale belgesi göstermişti ve de demişti ki ben o parayı hani havale ettim. Sonrasındaysa bununla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti ve de bu konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Daha Esat Toklu dedi ki ben öyle lüks arabaya falan binmiyorum, benden çok daha lüks arabalara binen hakimler var dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Esat Toklu ile ilgili ilginç bir girişimde bulundu. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra Sedat Peker aynı hakimin yani Esat Toklu'nun Togo kuleleriyle ilgili bir davaya baktığını ve bu kulelerin sahibinin yaş gününe ya da çeşitli açılışlarına katıldığına dair çeşitli videolar ve fotoğraflar yayınlanmaya başladı. Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi de Togo Kuleleri davasında istinaf incelemesinde red kararı veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun meslekten çıkarılması için Hakim ve Savcılar Kurulu'na başvurdu. Dedi ki Togo yöneticisinin doğum günü partisinde çekildiği iddia edilen fotoğrafta Togo Kuleleri'ni yaptıran Sinan Aygün'le yakın fotoğraflarını dilekçeye de ek olarak sundu. Ve de Togo'nun mühürlenmesi kararı istinaf edildiğinde 5 ile 6. dairelerden oluşacak 5'li kurulu belirleme imkanına sahip bir başkan olması ve gerçekleştirilen kurulla bozma ehliyet yönünden red kararı verebilmesinin sağlanması nedeniyle dedi. Bunu dedi şey yapıyoruz dedi. HSYK'ya şikayette bulunduğunu söyledi. Tabii şu ana kadar HSYK'dan da çıt çıkmadı. Ya acaba var mıdır yok mudur? Ya bir hakimle ilgili çok ciddi iddialar var. Ya Mimarlar Odası hakimin taraf olduğu bir davayla ilgili bir şey yapıyor. Ya, en azından bence Sayın Toklu'nun adını temize çekmek için yani. Ya bir dakika kardeşim böyle hakim olur mu? Bizim hakimlerimiz böyle bir şey yapmaz demek için bir soruşturma. Çünkü bütün soruşturma suçludur diye yapılmaz. İnsanların belki de iade itibar yapması lazım. Şimdi Ankara Mimarlar Odası diyor ki ya böyle bir şey var. Yani suç duyurusunda bulunuyor, kimseden tık çıkmıyor. Kenan, başka atladığımız bir yer var mı?
Orada bir anekdot belirtelim. Esat Toklu, o hakim hem Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunuyor hem de HSYK'ya bir yazı yazarak kendisinin araştırılması, iddiaların araştırılması için başvuruda bulunuyor ve bununla ilgili de HSYK'da bir şey açılıyor. Cüret Bey kendisi başvuruyor ama HSYK'nın kendiliğinden yapılan bir şey değil.
Ha, kendisi başvurdu mu Esat Bey?
Evet.
İyi,
evet,
tamam,
aynen,
en azından
aynen,
bir
şey. Aynen öyle.
İyi tamam, bak şimdi Esat Bey başvurmuş. Olması gereken de o, çünkü birisine iftira mı? Gerçek mi bilmiyoruz. Yani böyle bir şey atıldığında ya kardeşim böyle bir şey yok. Tamam, Mimarlar Odası da başvurdu. Tamam, o zaman şimdi HSYK'dan da bekleyelim bakalım ne çıkacak. Umarım biraz daha HSYK şey gibi, TSK gibi olmaz. Diyeceksin ki ne alaka? TSK'da hatırlarsanız şimdi arada gümbürtüye gitmesin. Bir tane amiralin bir tarikata gidip resmi arabayla o tarikattaki çeşitli cübbeli görüntüleri yayınlanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir soruşturma açılmıştı. Yani amirallerin yayınladığı bildiriye şahin olan, anında böyle davalar, soruşturmalar, gözaltılar yapan teşkilatta nedense, yani ne oldu o soruşturma? Bir şey var mı? Gelişme var mı? Ne oldu bilmiyoruz. Hala öyle bir açıkta duran bir soruşturma olduğunu şu anda görüyoruz, biliyoruz. Evet Kenan, başka bir şey var mı Sedat Peker'in bu haftaki? Ha tabii, şu var tabii ya. Şu şey meselesine girelim şimdi. Biliyorsunuz Hadi Özışık bir açıklama yaptı. Dedi ki ben pişmanım, yanlış yaptım. Hepinizden de özür diliyorum. Yapmamalıydım. Bu da bana ders oldu diye içten bir açıklama yaptı. Süleyman Özışık kardeşi de çok konuşuluyordu. Yani o da nerede, gitti mi, kaçtı mı, paraları mı aldı? Böyle acayip acayip haberler havada uçuruluyordu. İşte yurt dışına kaçtı. Şu anda işte şu kadar dolarları şeyden çekti, bilmem ne oldu diye çeşitli iddialar vardı. Süleyman Özışık da kameranın karşısına geçti ve bir açıklama yaptı. Ve de dedi ki ben dedi Sedat Peker'i tanıyorum. Ama dedi öyle yakın bir arkadaşlığım falan yok. Bundan işte 2 yıl önce tanışmıştık. Ondan sonra da bana işte bazı FETÖ'cü polisler var demişti. Ve ben onlar için baktım, hani var mı yok mu gazeteci olarak araştırdım. Onun dışında da bir ilişkim yok. Birkaç tane de mesaj attı bana ve ben kör kurşuna gittim diyordu. Ve benim de bildiklerim var, açıklayacağım diyordu. Bunun üzerine ilginç bir gelişme yaşandı. Sedat Peker bizzat kendisi değil ama Sedat Peker'e yakın olduğu İddia edilen bir isim. Kimdir o? Yani tanıdığını biliyoruz en azından, değil mi?
Evet. Emre Olur isimli bir şahıs kendisi. Özışık'a yanıt veriyor şu şekilde.
Twitter'dan yanıt verdi.
Evet, Twitter'dan yanıt veriyor. Özışık'ın kızının 2020 yılında, bundan yaklaşık bir yıl önce bir düğününün olduğunu ve o düğünde Sedat Peker'in 80.000 TL'lik bir hediye gönderdiğini ve o hediyeli takdim edilmesinin videoya alındığı görüntüler var. Orada Sedat Peker'e teşekkür ediliyor. İşte düğüne gelemediğinden bahsediyor hediyeyi veren kişi. Çok tebriklerini iletiyor. Sonrasında Süleyman Özışık da ve kızı ve damadı teşekkür ediyorlar. Sonra bir işaret yapıyor. O bilir diye böyle ilginç bir işaret yapıyor şu şekilde. Şöyle bir vuruyor.
Yani bizim anladığımız kadarıyla bu videodan ortaya çıkan Süleyman Özışık'ın Sedat Peker'le kendi ifadesinde olduğu gibi sadece mesajla görüşmediği, hani ailesine böyle bir büyük bir çelengin önünde fotoğrafta bir hatıra fotoğrafı çektirip ardından da mesaj gönderdiğini görüyoruz. Yani bu videoda Süleyman Özışık'ın Sedat Peker'le daha önceden tanıştığı ya da söylediği kadar değil daha yakın olduğu gibi bir anlam çıkıyor. Nitekim Sedat Peker de bunu retweet diyor, bakın diyor, görüyorsunuz diyor. Yani işte tabii şunu görüyorsun, Sedat Peker şu anda yurt dışında ama yurt dışına giderken öyle bir bavulla gitmiş yani. Ya da kalan malzeme de burada ve de yıllar içinde pek çok farklı kesimde, özellikle son yıllarda AK Parti içinde pek çok kesimde de irtibat halindeydi. Zaten o dönem aranmıyordu, o dönem gayet herkesle görüşüyordu ama burada sorunlu olan, şimdi Hadi çıktı dedi ki ya ben özür dilerim hata yaptım yani ve de o süreci anlattı. Şimdi Süleyman çıktı dedi ki ya ben tanışmıyorum, yani tanışıyorum da bu kadar samimi değilim. Bu videoda ise bambaşka bir anlam çıkıyor. Bakalım Süleyman ne diyecek? Evet. Reis Ateş'ten hala bir ses yok değil mi? Şu anda ekranlarda da değil ama herhangi bir açıklama da yapmadı. Yani ya yok kardeşim bunlar iftiradır. Yani bana karşı atılmış bir şeydir de demedi. Değil mi? Herhangi bir yerde ben rast gelmedim. Sen rast geldin mi Kenan?
Yok. Veys Bey ekrandan bir süre uzak kalacak. Anladığımız kadarıyla yapılan açıklamaya göre o şekilde herhangi bir açıklama, bir defa İsmail Saymaz anlatmıştı. Kendisiyle konuştuğunu ve açıklama yapması gerektiğini söyledim ama o süreci bekleyeceğini söylemiş. Şu dönemde açıklama yapmayacağını dile getirmiş.
Bu orada da şunu görüyoruz yani. Fatih Altaylı da diyor ki ya Veys bir açıklama yapmalı. O da perde arkasını anlatıyor. Habertürk'e bunların hepsi yalan dedi. Habertürk de demiş ki ya sen bir yazılı açıklama yap kamuoyuna yalan diye. O açıklamayı yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü Sedat Peker de bir yandan aba altından değil tweet üzerinden sopa gösteriyor. Sana bir hediyem var diyor. Yapsana diye şey yapıyor. Belli ki bir video var ya da bir şey var. Bizim bilmediğimiz bir şey. Neyse o hediye dediği. Değil mi? Benim anladığım o.
Şimdi Sedat Peker'le ilgili Sedat Peker'in adını geçirdiği isimlerle alakalı şöyle bir şey var. Eğer Sedat Peker kontra diye bir şey vardır ya, futbolda böyle bir deyim vardır. Yani birisi bir atak yaptığında, onunla ilgili bir açıklama yaptığında hemen hani kendi deyimiyle tak diye videoyu ortaya atıyor. Bir iddia ortaya atıyor ve hani karşıdaki kişiyi şeye düşürüyor. Boşluğa düşürüyor. O yüzden yani biz aslında Sedat Peker'in söylediği iddialar haricinde kimseden doğru düzgün bir açıklama göremiyoruz. Dediğiniz gibi Özışık kardeşlerin birer tane açıklaması var. Bu konuyla ilgili kimse hani cinayeti kör bir balıkçı gördü meselesi vardı ya, kimse hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor ya da işte gizli kapılar altında kendileri şey yapıyorlar, bir plan yapıyorlar nasıl bir açıklama yapsak diye, bilemiyoruz yani. Biz de sadece her şeyi
Sedat yani Peker'in bu aslında zor bir şey değil. Şimdi düşünsene, birisi bana dese ki ya senin arabana biz kolilerle şeyle torbalarla para bıraktık, ben derim ki yalan söylüyorsun. Madem bıraktın niye bana haber vermiyorsun? Mesela en azından derse ya nerede kardeşim, hani görmedik falan. Ya da birisi bana dese ki ya sen var ya aracılık yapmışsın, gidip oradan parayı Indira Gandhi yapmışsın, derim ki nerede, hani bizim niye haberimiz yok bundan madem Indira Gandhi yaptık. Ama kimseden de ses çıkmıyor anladığım kadarıyla, böyle de bir şey var. İsmail Saymaz'ı anladığım kadarıyla Sedat Peker seyrediyor ve seviyor. Bu İsmail için iyi bir şey mi kötü bir şey mi ondan çok emin değilim yani. Sedat Peker'in sevdiği gazetecilerin durumunu şu anda görüyoruz yani hepsini. Herhalde onları da seviyormuş zamanında yani. Şimdi orada da İsmail Saymaz diyor ki ya diyor ilginç değil mi, Arnavutluğa gidiyor diyor. Arnavutluk bütün Avrupa'nın en mafyatik ülkesi olduğu biliniyor. Sedat Peker gibi bir adamın tutunamadığı Arnavutluk'ta bunu bulamadılar. Ya Arnavutluk devleti tarafından korunuyordur ya da Arnavutluk'a devletten güçlü bir mafya organizasyonu tarafından korunuyordur dedi. Onun üzerine anında Sedat Peker'den cevap geldi. Diyor ki ne diyor tam olarak?
Bir saniye tam bulayım onu. Ya şimdi şöyle arkadaşlara da söyleyelim, açıklama yapalım. Biz uzun bir dosyadan çalışıyoruz. 30-40 sayfalık bir dosyadan. Bazen bazı şeyleri anında bulamıyoruz.
Evet dur. O yüzden, tam o cümleleri, çünkü kendisinin evet, magic Türk olduğunu, yani sihirli bir Türk olduğunu ben söyleyeyim. Birebir zaten insanlar görmüştür bu yayını izleyenler. Birebir okumamıza gerek yok. Bence komik yani. Bir yandan da komik. Yani bence Sedat Peker niye konuşuluyor? Anlattıkları gerçekten önemli şeyler ama bir yandan da çok da mavra döndürüyor. 40 yaş altının dilini çözmüş durumda bir defa. Diyor ki ben diyor sihirli Türk'üm, magic Türk'üm diyor. Ben diyor Arnavutluk'ta gözüküyordum. Oysa ben Kosova'daydım diyor. Yani Arnavutluğa giriş yapmış belli ki pasaportla. Sonra da Kosova'ya geçmiş. Nerede? Sedat Peker nerede? Arnavutluk'ta. Pasaport nerede? Kosova'da. Sedat Peker yok. Pasaport nerede? Arnavutluk'ta. Sedat Peker nerede? Kosova'da. Pasaport nerede? Arnavutluk'ta. Var ya organize işler bunlar tam. O yüzden diyor ben diyor magic Türk'üm yani diyor. Hani.
Şimdi bir haftadır bir video gelmiyor ya. Aslında Türkiye'de Sedat Peker'le ilgili iki şey merak ediliyor. Bir, ne anlatacağı, ne iddialarda bulunacağı. İki, nerede olduğu. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkacağından bahsediliyor. O da çok konuşulan şeylerden birisi bu.
Millet zaten onun derdinde abi, aydınlık falan acayip komplo teorileriyle böyle şey yapmış işte, Mossadçılar Mısır'a geçiriyorlar, Mısır'a geçecekken bir anda yol kapanıyor, işte mafya gidiyor Sedat Peker'in olduğu otelin çatısından videolar çekiyor, ensendeyiz diyor, o sırada işte ne bileyim Kanada'ya uçak kalkacak, özel uçak işte slot alıyor, İngiltere üzerinden Kanada'ya gidecek, son dakikada slot iptal ediliyor. Slot da uçuşlar için izin belgesi gibi bir şeydir yani özel uçuşlarda. Yani o kadar çok komplo teorisi var ki, ya işin garibi yani düne kadar Sedat Peker'den nefret eden insanlar şu anda ya acaba başına bir şey mi geldi duacısıyız Senan demeye başladılar. Her şey terse döndü. Düne kadar Sedat Peker'i yere göğe koyamayanlar şimdi Sedat Peker'den bucak bucak kaçıyorlar yani. Aman abi siliyorlar, fotoğraflar siliniyor, tweetler siliniyor, hiçbir alakamız yok deniyor. Düne kadar nefret edenler, Allah'ım bu adam ne diyor diyenler de ya bu Sedat Peker de aslında bak ne kadar da entel dantel bir adam demeye başladılar. Diyorum ya abi, Türkiye öyle bir ülke ki, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her 5 yılda bir kahramanlarla hainler yer değiştiriyor. 5 yıl önce hain dediğin 5 yıl sonranın kahramanı oluyor. 5 yıl önce kahraman dediğin 5 yıl sonranın haini oluyor. İnsanlara göre. tam şey olarak bir şey diyemeyeceğim. Bir de bu o kadar küçük bir dünya ki hani her kimin eli kimin cebinde belli değil. O yüzden de ben Sedat Peker'in dedikleri mesela Sedat Peker bir şey diyor Sezgin Baran'a çıkıyor. Abu Dhabi'den Abu Dhabi'den geliyor bir anda İsviçre dağlarındasın. Ve de Sezgin Baran şimdi Sezgin Baran nedir? Saygın bir iş adamı tırnak içinde öyle diyoruz değil mi? Abi yeni bir makale çıktı bir arkadaşımız yolladı herhalde. Cüneyt Bey bunu gördünüz mü diye. Karsvert vardı bir adliye muhabiri New York'ta. Kendisiyle de tanışırım. Arkadaş değilizdir ama bir iki defa oturup yemek mi yemişliğimiz vardır. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bu papaz Bru neydi papazın adı?
Rahip Brunson.
Rahip Brunson'la ilgili bir şey yapıyor. Makale hazırlamışlar. 3-4 tane muhabir. Ve de makalede şu var. Sezgin Baran Korkmaz'ın özel jetini eski CIA başkanının bindirip getirip kendi otelinde ağırladığı ve orada işte arka kapı diplomasisi deniliyor. Onun eşi de sanırım şeymiş, senatörmüş. Onunla beraber bir arka kapı diplomasisi yürüttüğünü söylüyor. Abi olaya bakar mısın? Sezgin Baran Korkmaz bir yandan Amerika IRS tarafından ortaklarını almışlar, tutuklamışlar. 500 milyon dolar dolandırdı diye bir ortakla mormon falan yani bir mormon bir şey falan. Adamları hapse atmışlar, yargılıyorlar. Sezgin Baran Korkmaz'ı tanık olarak çağırıyorlar. Yani o da tanık mı hani şey mi yapıyor orayı da bilmiyoruz. 112 milyon doların Sezgin Baran Korkmaz tarafından Türkiye'de aklandığı iddiası hala havada asılı duruyor. Bu olurken de Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağı eski CIA başkanını alıyor. Rahip Brunson'un kurtarılması için ya da çıkartılması için o dönem yapılan pazarlıklar için buraya getiriyor otelinde ağırlıyor. Abi kimin eli kimin cebinde diyorum az bile diyorum ben. Değil mi?
Valla çok karışık ilişkiler diyorum ha. Hani bir yerde bir iddia çıktığında o iddia başka bir tarafa gidiyor. O başka tarafta yine aynı şekilde bir iddianın yani her tarafa bulaşmış vaziyette Cüneyt Bey. Her kesimden insan var. Yani böyle bir masanın etrafında toplansanız toplumun tüm kesimlerinden farklı farklı insanlar bu sürece dahiller ya da adları dahil ediliyor. Kendileri dahil olmasalar bile. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
Yani ben aslında başka bir şey görüyorum. Geçen gün Murat Belge güzel bir yazı yazmış bununla ilgili. Yani mafya nedir? Yani niye mafya var? Niye mafya öne çıkıyor? Yani niye diplomatlarla diye şimdi Türkiye'de özel jeti olan sadece Sezgin Baran Korkmaz mı var? 30 tane, 40 tane, 100 tane insan vardır özel jeti olan yani. Niye peki Sezgin Baran Korkmaz'ın özel jeti çıkıyor? Bakıyorsun şimdi bir hakim ortaya atılıyor. O hakim Türkiye'de otel mi kalmadı? Böyle, yani böyle bir hani hayatın normal akışına uymayacak şeyler. Bir bakıyorsun rastlantı bu ya o hakimle o otelde kalıyor. Yani Bodrum'a gel 100 tane otel var abi. Rastlantı bundan tuhaf rastlantılar belki de hayatın bize sunduğu tuhaf rastlantılar. Ama yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Bence Sedat Peker'in dediği bu lafa geliyoruz yani diyor. Biz bir aileyiz. Hepimiz bu suçun ortağıyız diyor ya. Bence ilginç. Yani sizce de ilginç değil mi?
Bir de şey Interpol meselesi var. Biliyorsunuz son dönemde 3 tane isim Sedat Peker'le birlikte. Bu TODEX meselesi var. TODEX meselesinin de Cüneyt Bey Interpol tarafından arandığı dile getiriyordu. Interpol'ün listesinde olmadığı ile ilgili bir şey var. Kırmızı bülten çıkarılmadığı ile ilgili bir şey var. Tosun hakkında çıkarılmıştı. Onu Interpol'ün sitesinde yer alıyordu. Bir Sedat Peker'le ilgili bir de bu TODEX'le ilgili
Fatih Özer. TODEX'le ilgili neden çıkmadı mesela? Eğer çıkmadıysa ben de yollamış birisi. Bir izleyici yollamış. Ya bakın ben girdim bakıyorum diyor. Kırmızı bülten yok diyor. Mesela, Can Dündar hakkında ne bileyim şu anda Türkiye'den bir şey talebi var ama çıkartmıyor. Neden? Diyor ki ya bu diyor siyasi diyor yani şey değil diyor hani gazetecilik yapmıştır diyor. Oradaki Interpol merkezinin değerlendirmesi var. Şimdi Türkiye diyor ki kırmızı bülten çıkartın. Çıkartmak istiyoruz. Bu adamı aramak istiyoruz diyor. Fransa'da Lyon'daki Interpol merkezine gönderiyor onu. Orada da oturuyorlar. Birileri bakıyorlar. Gerçekten bu şey mi? Yoksa siyasi bir şey mi var ortada? Hani hükümeti sevmediği için mi? Hükümetin rahatsız olduğu bir şey mi diye. Hadi Can Dündar konusu muallakta olan ya da çıkmayacak bir hikaye hiçbir zaman. İyi de kardeşim bu adam bildiğin dolandırıcı yani. İnsanları soymuş, parasını çalmış, gitmiş. Hırsız. Bunun için niye çıkmıyor? Değil mi? Bu da ilginç bir durum. Bir de bu kasabanın şey sırrı gibi hani herkesin bildiği bir sır. Bir sürü şey konuşuluyor abi Ankara'da. Şimdi Sedat Peker söyleyince biz bunları ilk kez duymuş gibi yapıyoruz. Vay anasını biliyorsun yani. Bu dediklerinin büyük bir kısmı zaten biliniyor, konuşuluyor yani. Hani. Ama biz bunlara şaşırıyoruz yani hali hazırda. Peki. Kenan teşekkür ederim.
Ekleyip bitirelim. Tabii en çok hani merak edilen şeylerden birisi de şu. Sedat Peker nerede? Nereye gidiyor? Uzun yolculuk nedir diye. Geçen yayında da bahsetmiştik. Bir Güney Kıbrıs meselesi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde emirlik değiştirdiğiyle ilgili bir iddia var. Bu Ankara'da kaynaklardan. İkincisi sizin de dediğiniz gibi Güney Amerika ülkelerinden birisi olabilir. Böyle farklı farklı ülkelerin adı geçiyor. Bakalım ne zaman, nerede ortaya çıkacak ya da çıkacak mı hiç bilmiyoruz. Tabii bu isimlerin ortaya atılmasının şey de olduğu...
Bir yandan da şimdi mesela diyor ki ya diyor, bana diyor kiralık katil yolladılar, bilmem ne yaptılar falan diyor. Mesela o da ilginç hani. Kiralık katil mesela. Ben olmaz da demiyorum, biliyor musun? Çünkü daha önce bu Zindaşti olayında bir cinayet var. Timur Soykan'ın kitabında. Ve o da sanırım, yanılmıyorsam, yine Dubai'de işleniyor. İşte bir tane adam var. Türkiye'de bu uyuşturucu baronlarının savaşında biri Zindaşti'nin ailesi öldürülüyor. Kızıyla şeyini öldürüyorlar. İşte o da intikam almak için birilerini öldürüyor deniliyor. Ve orada şöyle bir hikaye anlatılıyor. Yanılmıyorsam Rusya'da, sen kitabı okudun mu Kenan? Rusya'dan, Ukrayna'dan bir yerden.
Evet.
Yok, Kanada'dan ya. Kanada'dan. İki kişi geliyor. Bu adamın kaldığı sitede ev tutuyorlar. Böyle iki ay, üç ay önceden. Adamı takip ediyorlar ve de garajında öldürüyorlar. Sonradan bunlar Kanada'ya kaçıyor. Hatta orada da bunları da öldürüyorlar. Yani sen şimdi uluslararası uyuşturucu diyorsun. Uluslararası şey diyorsun. Yani Sedat Peker diyor ya mesela, ben orayı attığını düşünmüyorum hani. Diyor ya, ya siz bana katil yollamışsınız. Kim yollar bilmiyorum yani. Türkiye'nin İçişleri Bakanı dur abi şunu öldürelim diye katil yollayacak hali yok. Yani İçişleri Bakanı der ki ya MIT baksa, bir bilmem ne baksa, şey baksa, istihbaratı yollar herhalde de. Yani kim yolladıysa, eğer varsa böyle bir şey de olabilir. Çünkü bu olduğu yaşanmış şeyler yani, sadece bunlar filmlerde olmuyor. Bizzat Türkiye'nin de adı geçtiği çeşitli olaylarda yaşanmış şeyler bunlar da oluyor. Var mı ekleyeceğim bir şey Kenan? Mesaj mı geldi?
Şimdilik yok. Az önceki dediğiniz hani bu şey meselesi vardı ya, MIT ve Türkiye, evet, emniyet görevlileri.
Ya tabii bizim şimdi sen şeye falan hiç girmiyorum. FETÖ'cüler de ortalığı iyice ne böyle yangın yerine çevirmiş durumdalar. Bakıyorsun FETÖ'nün namlı isimleri. O Sedat Peker'in arkasına takılmışlar. Sedat Peker de diyor ki ya gelmeyin, istemiyorum sizi. Bunlar daha tehlikeli diyor. Aa, onlar abi, biri Kanada'dan çıkıyor, öbürü oradan çıkıyor. Onlar da bu, bak Sedat Peker şunu yaptı, bunu yaptı, bilmem ne yaptı diye. Köpürtü babam, köpürtü. Bine bin kat. Hiçbir gazetecilik, mazetecilik zaten dertleri değil adamların. Adamların tek bir derdi var. Hepimiz artık onun da derdini de biliyoruz. Onlar da kendi, herkes kendi ekmeğinin peşinde. O da orada işte herhalde yaranacak bir şeye. Onun için köpürt babam, köpürtüyor yani hani. Onlara da hiç girmeyelim. Peki Kenan, çok teşekkür ederim. Yayına katıldın, sağ olasın. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Eğer ilginç bir gelişme yaşanırsa bu konuyla ilgili biz de gündeme getireceğiz, anlatacağız, konuşacağız. O zamana kadar, yarına kadar daha doğrusu, yarın saat 12'ye kadar şimdilik benden bu kadar. Kalın sağlıcakla.
Bağımsız Yorumlar Podcast dinledi.